Ayrım 32. Gora, Rabindranath Tagore, sayfa 298. Paresh Babu uyumadan önce küçük odasında tek başına oturmuş, lambanın ışığında Emerson'un bir kitabını okuyordu. Sucharita içeri girip bir sandalye çekerek yanına oturunca kitabını bırakıp kızının yüzüne baktı. Sucharita gelme nedenini bir türlü söylemiyordu. Aslında hiçbir konuda konuşacak halde değildi. Baba, bana biraz kitap okur musun dedi yalnızca. Paresh Babu saat 10'a kadar kitabı okumaya ve gerekli yerlerde açıklamalar yapmaya devam etti. Babasının okuması bittikten sonra da Sucharita, babasının rahatını kaçıracak bir konuya girmeye cesaret edemiyordu. Bu yüzden odasına gitmeye karar verdi. Odadan çıkacakken Paresh Babu onu geri çağırdı. Teyzen hakkında konuşmak için geldin değil mi dedi. Babasının aklından geçeni bu kadar rahat tahmin edebilmesi Sucharita'yı çok şaşırtmıştı. Evet baba dedi, ama bu gece bununla canınızı sıkmayın, yarın konuşuruz. Ama Paresh Babu kızını oturttu ve konuşmaya devam etti. Teyzenin burada pek rahat edemediği gözümden kaçmadı. Dini inançları ve adetleriyle annenin alışkanlıkları ve fikirlerinin bu kadar güçlü bir biçimde çatışabileceğini daha önce fark etmemiştim. Bütün bunların anneni ne kadar bunalttığını görünce teyzenin de rahatsız olması gerektiğini anladım. Teyzem gitmek üzere hazırlandı dedi Sucharita. Bunu yapmak isteyeceğini biliyordum dedi Paresh Babu. Ama onun tek yakınları olarak evsiz kalmasına izin vermemeniz gerektiğinin de farkındaydım. Bir süredir bu konu hakkında düşünüyordum. Paresh Babu'nun teyzesinin içinde bulunduğu can sıkıcı durumun farkında olduğu ve bunun üzerinde kafa yorduğunu Sucharita hiç düşünmemişti. Daha önceleri babasının bunu fark edip üzülmesinden korktuğu için çok dikkatli davranmıştı. Şimdi böyle konuştuğunu duyunca gözleri şükranla parladı. Onun için uygun bir ev biliyorum diye devam etti Paresh Babu. Ama korkarım teyzem diye kekeledi Sucharita. Kirayı karşılayamaz demek istiyorsun sanırım. Zaten ne diye kira versin ki? Ondan kira almayacaksın değil mi? Sucharita şaşkınlık içinde babasına baktı. Babası gülerek sözünü sürdürdü. Senin evinde yaşamasına izin verirsen kira ödemek zorunda kalmaz. Bu Sucharita'yı daha da çok hayrete düşürmüştü. Ama Paresh Babu sözüne devam edince ne demek istediği anlaşıldı. Senin ve Satish'in Kalküta'da birer eviniz olduğunu bilmiyor muydun? Baban ölünce bana bir miktar para bırakmıştı. Ben de parayı işlettim. Yeteri kadar parayı toplayınca kasabada iki tane ev aldım. Sonra da evleri kiraya verip gelen paraları da bir kenarda biriktirdim. Senin evin kiracısı bir süre önce evi boşalttı. Şimdi boş. Teyzeni rahatsız edecek kimse olmayacak. Ama orada tek başına yaşayabilecek mi? Diye sordu Sucharita. Sen varken niye yalnız olsun? Ben de bunu konuşmak için gelmiştim size. Teyzem zaten buradan ayrılmaya karar verdi. Onu tek başına nasıl gönderirim diye düşünüyordum. Sizden tavsiye istemeye gelmiştim. Evimizin yanındaki dar sokağı biliyorsun. İşte evin o sokaktan 3 kapı ileride. Bizim verandadan görünüyor. Orada yalnız kalmazsın. Çünkü aynı evde yaşıyormuşuz gibi sık sık seni görebiliriz. Sucharita'nın üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. Paresh Babu'dan ayrılmak düşüncesi onun için dayanılmazdı. Ama yakın zamanda bunu yapması gerekeceğinin yavaş yavaş farkına varmaya başlıyordu. Sucharita, içinde kelimelerle anlatamayacağı duygularla Paresh Babu'nun yanına oturdu. O da düşüncelere gömülmüştü. Sucharita, öğrencisi, kızı, arkadaşıydı. Yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştu. Onsuz ibadeti bile yarım kalıyor gibiydi. Meditasyon yaparken, Sucharita'nın kendisine katıldığı zamanlarda ibadetinin daha verimli olduğunu düşünürdü. Bütün şefkatiyle kızının düşüncelerini Tanrı'ya doğru yüceltmeye çalışırken kendi ruhunun da yüceldiğini hissederdi. Kızlarından hiçbiri Sucharita gibi kendisini tamamen adayarak onun yanına gelmezdi. Bir çiçeğin yüzünü gökyüzüne çevirmesi gibi Sucharita da bütün benliğiyle babasına yönelmiş, sonra da çiçek açmıştı. Böylesine sadık bir şekilde kendini adamanın karşılığı da buna uygun olmuştu. Babası da tüm yüreğini kızına açmış, yağmur yüklü bir bulut gibi kızının üzerine nimetlerini yağdırıyordu. Tüm ruhuyla her şeyi kabul etmeye hazır birine, bir insanın elinden gelenin en iyisini her gün verebilmesi ne kadar da mükemmel bir fırsattı. Sucharita, Pareş Babu'ya böylesi bir fırsat tanımış, ilişkileri de gittikçe derinleşmişti. Ama şimdi görünürdeki bağı kesmenin zamanı gelmişti. Aile ağacı kendi öz suyuyla meyveyi olgunlaştırmıştı. Şimdi de meyvenin toprağa düşmesinin zamanı gelmişti. Pareş Babu yüreğindeki gizli acıyı Tanrı'ya sunuyordu. Bir süre önce Sucharita'nın artık kendi yolunda gitmesinin zamanı geldiğini anlamıştı. Haç yolculuğu için büyük bir birikimi olduğundan emindi. Şimdi de bu birikimle dünya denilen o büyük yolda ilerlemeye başlayacak, acılarından ve sevinçlerinden, çabalarından ve çekeceği çilelerden yeni deneyimler kazanacaktı. "Git yavrum," diyordu içinden. "Artık korumamın ve ilgimin gölgesinden çıkmalısın. Tanrı seni özgür bırakacak ve birçok deneyimden sonra seni kaderine ulaştıracak. Dilerim yaşamın onun sayesinde amacına ulaşsın." Böylece çocukluğundan beri tüm şefkatiyle büyüttüğü Sucharita'yı kutsal bir sunu gibi Tanrı'ya adıyordu. Pareş Babu ne Bayan Baroda'ya kızar ne de evdeki anlaşmazlıklar yüzünden kendi ailesine içerlerdi. Bir akarsu eski dar yatağında taştığında ya da vahşi bir sel olduğunda tek çarenin suyu geniş tarlalara salmak olduğunu biliyordu. Sucharita'nın etrafında gelişmekte olan olayların ailesinin geleneklere bağlı alışkanlıklarını rahatsız ettiğinin farkındaydı. Huzura kavuşmanın tek yolu Sucharita'yı tüm engellerden kurtarmak ve dış dünyada kendi başına ilişkiler kurmasına izin vermekti. Bu yüzden Pareş Babu, Sucharita'nın yaşamını uyum içinde sürdürebilmesi için gerekli olan özgürlüğü ona sağlamak üzere bazı hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Saat 11'i vuruncaya kadar sessizce oturdular. Sonra Pareş Babu, Sucharita'nın elinden tutup verandaya yöneldi. Artık gökyüzündeki bulutlar dağılmış, yıldızlar özgürce parlıyordu. Sucharita, yanında Pareş Babu ile birlikte gecenin sessizliği içinde dua etti. "Bizi yalanlardan kurtar ve doğru olanın yaşamlarımızı aydınlatmasına izin ver." Hari Mohini ertesi sabah Pareş Babu'ya veda ederken yaşlı olana gösterilmesi gereken saygı uyarınca ayaklarına dokunmak için eğildi. Pareş Babu hemen ayaklarını çekip "Yapmayın lütfen," dedi. Hari Mohini'nin gözleri yaşlarla dolmuştu. "Ne bu yaşamımda ne de başkasında size olan borcumu asla ödeyemem. Benim gibi talihsiz birinin bile yaşamdan zevk almasını sağladınız. Başka hiç kimse yapmak istese bile bunu yapamazdı. Ama Tanrı sizi seviyor. Bunun için beni kurtarabildiniz." Pareş Babu iyice rahatsız olmuştu. "Ben herkesin yapacağı şeyi yaptım," diye mırıldandı. "Aslında Sucharita." Ama Hari Mohini sözünü bitirmesine izin vermedi. "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Ama Radharani de sizin sayılır. Sizin yapacağınız şeyi yapıyor. Önce annesini, sonra da babasını kaybettiğinde onun da alın yazısında talihsiz olmak var diye düşünmüştüm. Tanrı'nın onu bu yolla kutsadığını nereden bilebilirdim? Birçok yerde dolaştıktan sonra sonunda buraya geldim, sizi tanıdım. İşte o zaman Tanrı'nın bana bile acıdığını anladım." O anda Binoy içeri girip, "Teyze, annem sizi almak için geldi," dedi. Sucharita telaşlanmıştı. "Nerede?" diye sordu. "Aşağıda, annenizle," diye yanıt verdi Binoy. Sucharita bunu duyar duymaz merdivenlere koştu. Pareş Babu, Hari Mohini'ye, "Ben önceden gidip yeni evinizi sizin için hazırlayayım," dedi. Pareş Babu gittikten sonra Binoy şaşkınlık içinde sordu. "Teyzeciğim, bir eviniz olduğunu bilmiyordum." "Bugüne kadar benim de haberim olmamıştı yavrum," dedi Hari Mohini. "Evden yalnızca Pareş Babu'nun haberi varmış. Sanırım ev Radharani'ninmiş." Hari Mohini'nin anlattıklarını dinledikten sonra Binoy, "Sonunda Binoy'un birilerine yardım edebileceğini sanmıştım," dedi. "Ama bu zevkten mahrum bırakıldım. Şimdiye kadar annem için bile bir şey yapamamıştım ve o sürekli benim için bir şeyler yapmaya çalışır. Şimdi de teyzem için bir şey yapamıyorum. Sanırım onun sevgisini kazanmakla yetinmem gerekiyor. Kaderimde yalnızca kabul etmek varmış, vermek değil." Bir süre sonra Ananda Moyi yanında Lolita ve Sucharita ile içeri girdi. Hari Mohini yanına gidip onu selamladı. Tanrı armağanları dağıtırken azla yetinmiyor. Didi, bugün sizi de kazanmış oldum. Sonra da Ananda Moyi'nin elinden tutup yanına oturttu. Didi diye devam etti Hari Mohini. Binoy hep sizden bahsediyor. Çocukluğundan beri böyledir diye karşılık verdi Ananda Moyi gülümseyerek. Bir konuyla ilgilendiğinde onu bir türlü rahat bırakmaz. Eminim yakında sıra teyzesine gelir. Çok doğru dedi Binoy heyecanla. Sizi önceden uyarayım. Teyzeme çok geç kavuştum ve onu kendim kazanmam gerekti. Bunca yıl ondan mahrum kaldıktan sonra onu en çok ben sahiplenmeliyim. Ananda Moyi Lolita'ya bakarak anlamlı anlamlı gülümsedi. Binoy istediğini elde etmekle kalmaz, aynı zamanda elde ettiğine de çok iyi bakar. Sizleri akla hayale gelmeyen bir hazine olarak gördüğünü bilmiyor muyum? Sizi tanımış olduğuna ne kadar memnun olduğumu anlatamam. Sizleri tanıdıktan sonra o kadar çok değişti ki bunu kendisi de biliyor. Lolita yanıt vermeye çalıştı ama çok utanmıştı ve söyleyecek söz bulamıyordu. O sırada Sucharita yardımına yetişti. Binoy herkesin içindeki iyi tarafı görebiliyor. Bu yüzden arkadaşlarının iyiliğini hak ediyor. Bu daha çok onun meziyeti. Anne diye araya girdi Binoy. Dünya Binoy'u sürekli ondan bahsetmenize değecek kadar ilginç biri olarak görmüyor. Bunu hep söylemek istemiştim ama gururum bana engel oldu. Ne var ki bunu daha fazla içimde tutamayacağım. Artık konuyu değiştirelim anne. O sırada Satish kucağında yeni edindiği köpek yavrusuyla içeri girdi. Kucağında ne taşıdığını görünce Hari Mohini korkuyla geri çekildi. Satish, canım lütfen köpeği uzaklaştır, hadi yavrum diye yalvardı. Sana zarar vermez teyze diye karşılık verdi Satish. Odana da girmez, biraz seversen sessizce oturur. Hari Mohini bu murdar hayvandan iyice uzaklaşıp Satish'e yalvarmaya devam etti. Hayır canım, Tanrı aşkına götür şu hayvanı. Bunun üzerine Ananda Moyi kucağında köpek ve Satish'i yanına çekti. Yavruyu kucağına alıp, demek sen Satish'sin, Binoy'un arkadaşı dedi. Satish kendisine Binoy'un arkadaşı denmesini garip bulmamıştı. Bu yüzden hiç çekinmeden evet dedi. Sonra da Ananda Moyi kendisinin Binoy'un annesi olduğunu söylerken onun yüzüne baktı. Bay Geveze, pronamını yapmayı unuttun diye uyardı Sucharita kardeşini. Satish de utanarak eğilip Ananda Moyi'nin ayaklarına dokundu. O sırada Bayan Baroda da iç oraya geldi. Hari Mohini'yi hiç umursamadan Ananda Moyi'ye yiyecek bir şeyler almak ister mi diye sordu. Yediklerim konusunda herhangi bir çekincem yoktur diye yanıt verdi Ananda Moyi. Ama şimdi bir şey almayacağım, teşekkürler. Gora geri dönsün, konukseverliğinizden beraber faydalanırız. Ananda Moyi, Gora'nın yokluğunda onun onaylamayacağı bir şey yapmak istemediğinden böyle söylemişti. Baro da sonra da Binoy'a bakıp şöyle dedi. ''Aa, Binoy babu, siz de mi buradaydınız? Geldiğinizi fark etmemiştim.'' ''Ben de tam burada olduğumu size bildirmek üzereydim.'' dedi Binoy. ''Dün konuğumuz olduğunuz halde bizden kaçıp gittiniz. Sizi daha önce davet etmedik ama şimdi bizimle kahvaltı yapmaya ne dersiniz?'' ''Bu daveti daha da çekici yapıyor.'' dedi Binoy. Bahşiş normal ücretten daha hoş gelir insana. Baroda ve Binoy arasındaki konuşma Hari Mohini'yi hayretler içinde bırakmıştı. Binoy'un yemeklerini burada yemeye alışık olduğu çok açıktı. Ananda Moyi de kastına rağmen hiçbir şeyden çekinmiyor gibiydi. Bütün bunlardan hiç hoşlanmamıştı. Baroda odadan çıktıktan sonra çekinerek sordu. Didi, kocanız? Kocam katı bir Hindudur diye yanıt verdi Ananda Moyi. Hari Mohini'nin aklı tamamen karışmıştı. Bunu fark eden Ananda Moyi durumu açıklamak zorunda kaldı. Kardeşim, toplumun dünyadaki en önemli şey olduğunu düşündüğüm zamanlar kurallarına saygı duyardım. Ama bir gün Tanrı bana öyle bir şekilde göründü ki artık topluma aynı şekilde saygı duymam mümkün değil. O üzerimdeki kas damgasını çekip aldı. Artık başkalarının hakkında ne düşündüklerini umursamıyorum. Peki ya kocanız diye sordu, söylenenlerden bir şey anlamayan Hari Mohini. Bu durum kocamın hoşuna gitmiyor tabii. Ya çocuklarınız? Onların da hoşlandığı söylenemez. Ama ben yalnızca kocamı ve çocuklarımı hoşnut etmek için mi yaşıyorum? Kardeşim, bu başkalarına rahatlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Bunu yalnızca her şeyi bilen o anlayabilir. Bunları söyledikten sonra Ananda Moyi saygıyla ellerini kavuşturdu. Harimohini, misyoner bir bayanın Ananda Moi'yi ayartıp ona Hristiyanlığı benimsetmiş olduğunu düşündü. Bu da Ananda Moi'den çekinmesine yol açtı. 32. ayrımın sonu, sayfa 306.